İyi akşamlar. TVNET'e hoş geldiniz. Yeni bir net bakışla karşınızdayız. Aynı zamanda hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Sandığa 19 gün kaldı artık. Yerel seçim yaklaştıkça sahada da, partilerde de, adaylarda da heyecan artıyor. Biz net bakış ekibi olarak bu akşam İzmir'deyiz. Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Hamza Dağ konuğumuz. Aslında o bizi İzmir'de misafir ediyor. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hamza. İyi yayınlar olsun.
Çok teşekkürler.
Güzel İzmir, hoş geldiniz.
Çok sağ olun. Beraberimde Nedim Şener ve Mete Yarar da yine Net Bakış'ın daimi konukları olarak Sayın Dağ İzmir'e adaylığına ve belediye başkanlığına dair sorularımızı yönelteceğiz diyelim. Sayın Dağ, yaklaşık bir 50-55 gün olmuştur diye düşünüyoruz. Adaylığınız kesinleştikten itibaren. Zaten buralısınız, yabancı değilsiniz ama şunu sorarak başlamak istiyorum. İzmir'e özel çokça merak ettiğimiz konu var, başlık var. Geldiğiniz günden bugüne sahadaki fotoğrafı bize çekebilir misiniz acaba? Bir farklılık var mı?
Yani şöyle, ben tabii bu 5. adaylığım. Aday olarak 5. kampanya. 4. milletvekili aday olarak kampanyada bulunduk. Bunlar da erken seçime gidilmesi sebebiyle 30 günlük kampanya süreçleri olan da oldu. 60 gün süren kampanya süreçleri olan da oldu. Yerel seçimlerde aday olmasam da 2004'ten beri kampanyanın içindeyim. Referandumlarda İzmir'de içindeyim. Yani hepsinde sahada bulunduk. Milletvekili döneminde 12 yıl sahada bulunduğumuz zaman oldu. Ve şöyle diyebilirim, yani saha bakış açısından seçim ortamına girmeyle seçim ortamı dışındaki saha farklılığı mutlaka oluşuyor genel olarak, genel anlamda. Yani seçim atmosferine girdiğinizde sahadaki konuşmalarla, taleplerle, bir takım sözlerle ve şikayetlerle seçim ortamı dışında sahada olduğunuzda, yani esnaf kesine evlerde konuşulan cümleler arasında bir fark oluşuyor. Yani diğer türlü seçim ortamında olmadığınızda bir kere daha iktidardasınız, daha iktidara dönük bir takım talepler. Siyaseten sizle yakın olmasa bile, ama seçim atmosfere girdiğinizde, bu atmosfer, bu seçim atmosferi hariç olarak söylüyorum, mutlaka artık herkes kendi siyasal görüşüne bürünmüş oluyor. O siyasal görüşe göre kendini o siyasal görüş etrafında bir şeyler ifade etme noktasına gidiyor. Bu dönem baktığımda, yani benim İzmir'de dolaştığım her yerde, yani gerçekten hemşerilerimizin iyi bir teveccühüyle karşılaşıyorum. İyi bir muhabbetiyle karşılaşıyorum. Bu, yani oy vermeyecek olsa da aynı teveccühü söylüyor ve nezaketen söylüyor. Yani bunu da birkaç yerde denk geldim. Yani siz ya Ankara'da lazımsınız, İzmirlisiniz, İzmir'i seviyorsunuz, farkındayız. Bu şehrin evladısınız, farkındayız. Yani dolayısıyla
bu sizin özelinizde değil belki ama kim olsa aday, o nezaketi gösterip, o teveccühü gösterip beraberinde bu cümleyi kurulacaklar. Galiba o ideolojik kemikleşmenin yani yerel, bir yansıması.
Yerel seçimde en azından, yani İzmir'de, yani çok hoşgörülü bir kampanya yürütüyoruz, yani öyle devam ediyoruz. İlk günden itibaren bugüne bakacak olursak, ya biz kendi açımızdan, yani daha önce işte 2023 kampanyasında AK Parti'nin kampanyasını da yöneten, en azından tanıtım medya başkanı olarak o işin arka planda, ön planı, stratejisi olan biri olarak kendi koymuş olduğumuz bir strateji vardı. Kendi koymuş olduğumuz bir yol, yöntem vardı. Yani o strateji noktasında ilerliyoruz. Yani rakibe göz ucuyla bakıyoruz belki veya rakiplere bakıyoruz ama tamamen kendi gündemimize göre bakıyoruz. Ve ilk güne göre de üstüne koya koya gidiyoruz. İnşallah da, yani 30 tane ilçe belediye başkan adayımız da gerçekten çok özverili bir şekilde çalışıyor. Yani onlarla sürekli bir araya giriyoruz. 2 haftada bir koordinasyon toplantısı yapıyoruz. Onların geri dönüşleri alıyoruz. Sahada bizim kendi gördüğümüz geri dönüşler var. Yani ilk gün ben arkadaşlara demiştim, keyif alarak çalışacağız. En önemlisi o. Zevk alacağız, keyif alacağız bu kampanyadan. Keyif aldıkça ve koordinasyonu sağladıkça bunun bereketi gelecektir. Artık size dediğiniz gibi 19 günlük bir süre kaldı. Yani inşallah biz yani İzmir'i hizmet ihtiyacımız var İzmir'de. Önemli hizmet ihtiyaçları, önemli çözüm bulmamız gereken meseleler var. Tam hiç kimse hizmet etmiyor değil. Yani 5 yıl boyunca görev yapan herkesin mutlaka anlatacağı birçok şey olacak. Ama artık bizim yani İzmir'in sorunlarını palyatif çözümlerle giderebilme ihtimalimiz yok. Böyle bir şansımız yok. Yani bizim İzmir'de bazı sorunları öteleye öteleye, halının altına süpüre süpüre, yokmuş gibi davrana davrana sorunlarımız kronik haline geldi. O kronik sorunları çözmek için de yani günü kurtaracak işlerle bunları kenara koymamız mümkün değil. Onun için temel adımlar atmamız lazım. Bu da yani çok ciddi çalışmaya gerektiriyor. Yani ben birçok yerde söyledim. Yani biz 5 yılda 10 yıllık hatta 15 yıllık iş üretmek zorundayız. Bu bizim artık öyle yani bir adayın söyleyeceği sözden öte İzmir'de yaşayan birçok kişinin gördüğü ve bir mecburiyet. Yani bu benim için de bir mecburiyet, diğer rakiplerim için de bir mecburiyet. Yani 1 Nisan'dan sonra öyle bir çalışma ortaya koymak zorundayız ki, yani 7-24 gece gündüz sadece başkan olarak ben değil, 30 ilçe belediye başkanı da bunu yapacak. Belediyede çalışan, yani bürokrat da bunu yapacak. Çünkü bu meseleler başka türlü altından kalkılabilir noktada değil. Bunu da sahada anlatıyoruz.
Peki.
Projemize bahsediyoruz.
Mete Yarar.
Şöyle söyleyeyim. Önce hayırlı olsun. İzmir'e de hayırlı olsun. Şimdi daha önceki televizyon programlarında izlemeye çalıştığımda dikkatimi çeken bir şey olmuş. Normalde yapmak için vaat ettiğiniz, birazdan da muhtemelen onlara gireceksiniz, projenize gireceksiniz. Yani İzmir köklü bir şehir. Bugün vaat ettikleriniz, yapmak için vaat ettikleriniz zaten yıllar önce bitirilmiş olması gereken, belki 15 yıl önce, 20 yıl önce bitirilmiş olması gereken, üstüne bir şeylerin koyulması gereken bir yerde siz 20 yıl önce yapılması gerekenleri şimdi yapacakmış gibi anlatıyorsunuz. Mesela bunları anlatırken, insanlarla konuşurken size şu şey geliyor mu? Ya ben bunları anlatıyorum ama bunlar zaten sizin size verilmesi gereken hizmetlerdi dediğinizde İzmirlilerden size nasıl bir dönüş oluyor?
Ya İzmirliler bunu yaşayarak görüyor zaten. Yani şu anda artık bana çıktığım çoğu yayında şunu söylediler. Ya eskiyle ilgili kötüleyici cümleler kurmadınız. Yani ben yani İzmirli biri olarak ve İzmir'i seven, İzmir'de yaşayan, bundan sonra yaşayacak biri olarak İzmir marka değerini aşağıya çekecek bir takım söylemlerden uzak durmaya çalışıyorum. Aynen dediğiniz gibi bunların çok önce yani bu aşamaların geçilip bizim bundan sonra farklı belediyecek işlerini konuşmamız lazım. Yani ben lansmanımıza söyledim. Dedim ki benim İzmir'le ilgili hayallerim daha ötesi, daha ilerisi. Yani buranın ekonomisiyle ilgili daha büyük hayallerim var. Ya da buranın turizmiyle ilgili de çok daha büyük hayallerim var. Ama sıralamayı benim hayallerime, benim heyecanıma göre koymadım. Mecburen İzmir'in gerçeklerine göre koydum. Yani onun için ulaşımı birinci sıraya koyduk. Ama ben istiyorum ki yani bizim Alsancak Limanı'mızı hem kruvaziyer hem kısmen yük limanı, yük limanının asıl ağırlığını Çandarlı'ya alıp yani Alsancak'tan itibaren şimdi yani liman, liman arkası, fuar, basmane, kapılar, kemeraltı, konak, buraya bir yürüyen konak yapalım. Ben bunu istiyorum. Buranın altını otoparklarla dolduralım. Bunu istiyorum. Ama ben buraya gelinceye kadar daha şu anda yani çözmemiz gereken ulaşım, trafik meselesi, kentsel yenileme meselesi, körfezin temizlenmesi. Evet, yemyeşil bir İzmir yapalım. Hayalim bu. Ama önce gerçeklerimizi bir görüp gerçeklerimize göre hareket etmemiz lazım. Yani bizim bir kere yani 25 yılda her 5 yıllık dönem zarfında 5000 konut dönüştürülebilmiş olsaydı şu an 125.000 konut dönüştürülmüş olacaktı. Ama her 5 yılda yüzleri ifade eden, yüzlü rakamlar ifade edilen bir dönüşüm süreçlerini ne yazık ki yaşadığımız bir dönem oldu. Önümüzdeki 5 yılda da bu konuda tamamıyla alakalı ve yarısıyla alakalı bir netice alamayacağım da farkındayım. Ama bir yerinden başlanması gerektiğini düşünüyorum. Ve 5 yıl içinde yine yani rakip siyasi parti adaylarına baktığımızda ya bununla alakalı bir gündemlerin olmadığı, bir heyecanı da olmadığı, şehrin estetiğini düşünme, direnişli bir şehirde oturma konusunda bir heyecan da olmadığını görüyoruz. Bunun farkında daha başka şeyler var Meta Bey. Ben onlara girmedim. Yani ben işte birkaç gün önce, geçen hafta mobilyacılar sitesi, ayakkabıcılar sitesi, nakliyeciler sitesi, buraları gezdim. Benden talep ne biliyor musunuz? Buraları temizleyin yeter. Dediğim gibi bunları söylememeye gayret ediyorum. Çünkü
yani
ben
çöpü mü toplayın diyorlar.
İzmir'in marka, ne yazık ki İzmir'in marka değerini aşağıya düşürecek hiçbir şeyin içinde olmadım, olmayacağım. Ama inşallah 1 Nisan'dan sonra göreve geldiğimizde birçok yerde çok ciddi adımların atıldığını, bu ulaşımda, trafikte, sosyal belediyecilikte, yani bunu söyledim birçok yerde. En fazla karşılaştığım şikayet, yani sahadan ne alıyorsunuz dediniz, en fazla karşılaştığım birinci şikayet. Arabaların alt takımları yaptırmaktan bıktık. Bunu otosanayideki sanayici de söylüyor. Yani niye? Çünkü mahalle aralarına kadar ne yazık ki yollar bakılmamış. Ben de onu yani bakıyorum şimdi. Hem metropolde böyle sıkıntımız var. Hem taşra ilçelerimizde, metropol dışı ilçelerimizde sorun var. Orada özellikle üretim yolları sorun var. Ve İzmirlilere diyorum ki hemşehrilerime, ben en kötülerinden başlayarak 5 yıl içinde bu konuda hiçbir sorun bırakmayacağım. Yani dediğiniz gibi aslında biz yani şehrin ekonomisini daha da büyütecek şeyleri, onu da yapacağız. Ona zamanı gelecek. Ama temel meseleleri çözeceğiz. Şehrin ekonomisini büyütme noktasında da hem Bilişim Vadisi projemiz, hem Yenilenebilir Enerji Endüstri Bölgesi projemiz, hem Sağlık Turizmi projemiz. Bunları hayata geçireceğiz. Eş güdümlü olarak ilerleyecek bunlar. 5 yılın sonunda çok farklı bir İzmir'i hep beraber yaşayacağız.
Aslında Nedim Şener, bırakalım büyük şehirlerle mukayeseyi. Anadolu'daki herhangi bir şehrin bile geride bıraktığı sorunların burada halen varlığını sürdürdüğünü anlıyoruz.
Ya biz tabii mesela İstanbul veya büyük şehirlerde, diğer İzmir dışında yaşayanlar İzmir'i, yani bilmiyorum, yanılıyor da olabilirim ama işte yaşam tarzını çok daha öne koyan burası işte Manisa'dan öteye buraya geçemezsiniz. Yani kimse buraya ulaşamaz.
Hizmeti ikinci planda.
Hizmet diye bir şey yok. Mesela şöyle yok. Yani mesela bir adaylardan bir tanesi geçen gün yine merkez medyada, İstanbul medyasında şunu söylediğini duydum. Gerçekten kulaklarıma inanamadım. Yani yüzülebilir olmasa da kokmayan bir körfez. Ya biz tabii İstanbul'dayız, bu sorunu hep duyuyoruz da, İzmir'in markalarından bir tanesi dediniz ya, hani aşağı çekmeyeceğim diye. Ya gerçekten böyle midir? Yani kokan bir yer midir? Ve bu yüzülemese de kokmayan bir olması mümkün müdür, değil midir? Ve bunu siz yapacaksanız, kaç yılda yapacaksınız? Bir de şu var, biz hani yaşam tarzı üzerinden bir muhtemelen siyaset üretenler, sadece biraz hani başka hizmete gerek yok, yaşam tarzı kaygısı empoze ettiğiniz zaman tamam, oradan oy istediğiniz kadar toplayabiliyorsunuz. Bu da sizin hizmet üretme zahmetinden kurtarıyor. Peki sizin onun dışında, yani bu körfez tartışması çok fazla. Onun dışında bizim İzmir'e dair duymamız gereken projeleriniz ve çözmeniz gereken sorunlar neler?
Ya şimdi körfezden aldınız, körfezden başlayayım. Yani koku yaz aylarında özellikle, yani tabii İzmir'de yeni bir mesele değil. Gerçekten uzun yıllardır olan bir mesele. Yani ben çocukluğumda da geldiğimde o sorunla, yani ilkokul, ben üniversiteye okumaya geldim. Öncesinde de bizim memleketin ikinci şehri gibidir. İşte ailede bir hasta olsa İzmir'e gelir. O vesileyle biz defalarca geldiğimizde de yani burada o sorunlarla karşı karşıya kaldığımızı biliyorum. Ya da benim işte mesleğe ilk başladığım zamanlar şu anda bulunduğumuz bu bölge, yeni adliye binası buradaydı. Bu bölgeye geldiğimizde özellikle, diğer bölgelerde çok fazla yoktu ama bu yani dere, ve buradan bir koku ile karşı karşıya kalırdık.
Böyle son Haliç yıllarda benzeri bir kokudan mı bahsediyorsunuz? Tabii tabii. Haliç'in zamanındaki kokusundan.
Tabii anladım. aynı öyle. Ya benzer bir şey ya. Son yıllarda ciddi anlamda arttı. Burada da yani çiğil arıtma tesisinin çok bize verilen raporlarda ciddi anlamda bir fonksiyonu var. Çiğil arıtma tesisinin dördüncü etabının uzun yıllar yapılmadı dördüncü etap. Dördüncü etabının borçlanma meselesi vardı. Onu mevcut Büyükşehir Belediye Başkanımız da benden ricada bulundu bu konuda destek verir misiniz diye. Bize destek verdik. Şu an onu ihalesini yaptılar. Mesafe kat edildi. Ama yani yapılmaması gereken bazı şeyler orada yapılıyor. Yani özellikle arıtıldıktan sonraki çıkan çamur diye ifade ediyorlar. Aslında çamur diyoruz. O arıtıldıktan sonra çıkan çamur kimyasalla tekrar bir üzerinden geçilmesi lazım. Ama onu oraya gömüyorlar çiğil arıtma tesisinde. O da yağmur sularıyla beraber körfeze karışıyor.
Özür dilerim. Yani lağım atığını süzüp onun üzerine ne yapıyorlar dediniz? Ya şimdi, kapatıyorlar. Neyle?
Yani onu orada çamur alanları var. Çamur banyoları gibi yerler var. Orada aslında onun fotoğrafı diğer dijital ekranlarda vardı. Burada yoktur büyük ihtimalle. Onu oraya
depoluyorlar.
Depolayınca bunun bir kısmı hemen körfezin kenarında orası. Hmm. Körfeze sınır. Dolayısıyla yağmur yağdığında özellikle bu sefer körfeze giriyor ve 2-2,5 metre kadar balçık şu anda körfezde var. Bizim önce oranın rehabilitasyonunu yapmamız lazım. Bir anda orayı yeşillendirmek lazım. O çamuru çekecek bitkilerle yeşillendirmemiz lazım. Yine bir kimyasalla onda işte bazı gazlar üretim imkanı var. Onu yapmak lazım. Bir yandan da yani iki tane şu anda bana verilen bilgi var. Onu işte inşallah bir Nisan'a oturacağız. Hangisi daha şey? Bazı bilgilerde kendi sirkülasyonu var körfezin. Dolayısıyla o kanalı açtığınızda kendi kendi sirküle eder diyorlar.
Bir de doğru anlamak için araya giriyorum. Kanalizasyon suyu atık tesisinin işlevini yerine getirmemesinden dolayı olduğu gibi o balçığa karışıyor değil mi?
Şimdi şöyle ilk 3 faz modernize edilmesi lazım tam olarak diyelim.
İşlevini yerine getirmiyor.
İşlevini tam olarak yerine getirmemesi diyelim. Aslında bir işlev var. Bir işlev var. Orada atık suyu %70'e yakını orada toplanıyor. İzmir'in atık suyu. Orada bir işlev var ama ilk 3 faz modernize edilmesi lazım. 4. fazda inşaatı yeni devam ediyor. Dolayısıyla o 3 faz tam olarak yerine getirmemesi sebebiyle yaşanan bir sıkıntı var. Bir yandan da oradan çıkan bazı işte fazlalıkların onların başka bir alana taşınması gerekiyor. Ya da kimyasal bazı işlemlerle tekrar dönüştürülmesi gerekiyor. O ikisi de yapılmıyor. Bendeki bilgilere
göre. Kokunun sebebi bu zaten.
Dolayısıyla yani işin merkezi orada. Burada yani bizim özellikle yani ben körfezle alakalı aslında belki benim söylediğim de olabilir. Ama tam bu şekilde ifade etmedim ben. Benim dediğim şu, yani mevcut Büyükşehir Belediye Başkanımız 3 yıl içinde körfeze yüzeceğim dedi. 3 yıl geçti, tabii doğal olarak biz de muhalefetiz. Dedik ki ya veya İzmirliler dedi, 3 yılda yüzecektiniz, buyurun körfezle yüzün. Dedi dönem sonunda yüzeceğim. Dönem sonu geldi, bu sefer bir gün baktık, Büyükşehir Belediye Başkanımız körfeze girmiş. Evet dedi, son işte vaadimde yerine getirip körfezle yüzdüm. Sonra baktık herkes, Güzelbahçe'de körfeze girmiş. Zaten Güzelbahçe'de körfeze girildi. Güzelbahçe dediğimizde çok uzak bir yer değil. Yani ben şunu söylüyorum, 5 yılın sonunda ben körfeze yüzeceğim diye bir vaatte bulunup mahcup olmak istemem. Biz körfeze Foça'ya da gireriz, Sığacık'ta da gireriz, Ürkmez'de de gireriz, Gümüldür'de de gireriz, Çeşme'de de gireriz, Urla'da da gireriz, Güzelbahçe'de de gireriz. Yani oralar zaten körfeze girmek için 15 dakikayla 1,5 saatlik mesafeler. Taş çatlasın yani. Ama körfezin kenarında otururken, çiğdem çitlerken turkuaz bir körfeze bakacaksınız. 5 yılın sonundaki benim İnşallah hayalim buna dönük, bunun için çalışacağım, yani bunun için uğraşacağım ve bunu da gerçekleştireceğim.
Peki. İzmir özelinde şöyle bir şey var mı Sayın Dağ? Bunu bazen özellikle son 5 yıl tabii İstanbul'da duyuyoruz, Ankara'da duyuyoruz. Dediniz ya Mete Bey ile Nedim Bey'in sorularında da aslında bir tespit olarak yer aldı. Çoktan yapılmış olması gereken vaatler yeni vaatlere karışmak durumunda kalıyor. Yani bunun 15-20 yıl önce hallolması gerekirken bugün bu kadar ihmalkarlıkla hallolmadığı için yeni vaatler arasında mecburen aslında yer alıyor. Şöyle bir izlenim var mı İzmir'de? Yani yerel yönetim, belediye bu kadarını yapabiliyor. Merkezi yönetim işte AK Parti olduğu için İzmir'e hiç bakmıyor. İzmir'e yatırım yapmıyor ya da bizim taleplerimizi geri çeviriyor. Son tesisle ilgili Sayın Belediye Başkanı'nın sizden ricası olduğunu söylediniz ama bu genel olarak nasıl, böyle bir hava var mı?
Tabii bu uzun yıllar vardı. Yani şehirde olan bir hava aslında, konuşulan bir konu. Yani özellikle muhalefette siyaset yapan arkadaşların aslında bir nevi kendilerini kurtardıkları yer. Yani tamam, hükümetin benim yani bugün vaatte bulunduğum hususlarda hükümetin yapacakları da var. Hükümetin yapması gerekenler var. Sadece ben belediye başkanı olarak yapacağım işler değil. Hükümetin yapması gereken işlerin vaadini de belediye başkanı olarak ben verdim. Doğru. Ama yani bu işi ben verirken ben Büyükşehir Belediyesi'nde oturup bunları hükümet yapsın diye beklemeyeceğim. Ben mesaimin bir kısmını Ankara'da geçireceğim. Gideceğim, bakanlıklarda görüşeceğim. Zaman zaman bakanlarla, bakan 2-3 tane bakanı aynı anda bir araya getireceğiz. Onlarla bir çözüm üretemezsek Cumhurbaşkanımıza görüşeceğiz. Çünkü bu iş böyle oluyor. Şimdi biraz önce size söylediğim, yani bu dönemde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da, ilçe belediye başkanlarının da bizden gelen talepler oldu. Talep geldi. Ya biz bu talepleri makul, mantıklı olanların hiçbirini çevirmedik. Ve yaptık. Bir İzmir milletvekili, genel başkan yardımcısı olarak. Ve defalarca da sağ olsunlar, onlar incelik gösterdiler. Bize kamuoyunda teşekkür de ettiler. Ama mevzu bununla bitmiyor. Ya bakın, yani bunu söylemekten yine yani gerçekten hicap duyuyorum. Bunun üzerine siyaset yapmak istemiyorum. Kısaca geçeceğim onun için. İzmir'de mezarlık meselesi var. Yani insanlar uzak yerlere cenazesini gömmek zorunda kalıyor.
Mezarlık bu büyük, sorunu var aslında.
Ve bu büyükşehirin
yer sorunu.
Evet, yer sorunu. Ve bu büyükşehirin çözüm üretmesi gereken bir nokta. Bir gün beni Çevre Şehircilik Bakanımız aradı. Ve ben defalarca bana yer söyleyin, yer söyleyin, milli emlakın, ormanın yerini ben bize takip edeceğim dedim. Bir gün Çevre Şehircilik Bakanımız aradı. Dedi ki ya Seferihisar'da bir yer var, Büyükşehir Belediyesi yazı yazmış, mezarlık için yer istiyor. Ne yapalım? Dedim ne yapalım değil, hemen. Bu akşam imzala abi dedim, gözünü seveyim. Dedim, bu İzmir'in önemli meselesi, hemen. Şimdi yazı yazılıp arkasından arayan soran da olmamış, takip eden de olmamış. İşler böyle yürümez. Yani birileri her seferinde buradan aslında kendi yapamadıklarına bahane üretiyor. Bir bahane üretilecek iş değil. Ben yani bu vaatleri verirken biliyorum ki ben bunu takip etmezsem, yani iktidarın bir belediye başkanı olarak da bakayım. Ya bu şehirde belediye başkanı olayım. İktidar bizde.
Avantajlısın.
Avantajlıyız. Ben bu işi takip etmezsem
yine olur.
Bu iş gelmez. Ya bu iş takip gerektirir. Ya benim 12 yıllık Ankara tecrübem işin doğrusu buna dairdir. Yani siz sadece ha bu hadi yukarıyla yapılacak işler. Şimdi kent yenilenmesi, kentin estetiğinin düzeltilmesi, kentte estetik anlamda bir şeyler yapılması. Bunların hepsi orayla buranın bağlantılı olarak çözeceği işler. Bazısını siz yapacaksınız. Bazısını onlar yapacak. Şimdi bizim mesela geçen birkaç yerde söyledim. Yani Basmane Çukuru diye artık yıllarca yani çözülmemiş, çözüme kavuşturulmamış bir meselemiz var. Onunla ilgili ne yapmak istediğimi söyledim orada. Dedim, tartışırız yine. Yani şu anda seçim öncesi bunun üzerinden bir tartışma yürüsün istemiyorum. Çünkü daha büyük, daha önemli meselelerimiz var. Ama dedim, benim kafamda böyle bir şey var. Ama yarın bir gün dedim, yani 1 Nisan'dan sonra İzmir'de rakiplerinden birinin kazandığı bir formül ortaya çıkarsa, şunu biliniz, ben buradaki meseleyi çözerken masaya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak oturmam, ben Büyükşehir Belediyesi'ne ne yapacağım? Yani siz buradaki meselede bir kere Büyükşehir Belediyesi olarak da bir özveride bulunmanız lazım veya bir formülle gitmeniz lazım. İşte orada TMSF'ye devredilmiş olan yer, TMSF'nin veya TMSF'nin aldığı kişilerin orada hakları var. O haklarla ilgili sizin demeniz lazım ki Büyükşehir Belediyesi, ben de şu araziyi veriyorum veya ben de şu binayı yapayım, ben de şunu yapayım demeniz lazım. Gerekirse hazine de bu sefer siz onu yaparsanız başka bir yerinde alır. TMSF de başka bir yerinde fedakarlık yapar ve bir çözüm bulursunuz.
Taşın altına elini koymak diyoruz.
Ama yapmazsanız, ya bunu çözün derseniz sadece çözüm olmaz tabii ki. Yani onun için ben bu konuda yani 12 yıl milletvekilliği yaptım. Bu şehrin milletvekilliğini yaptım. Ve sadece 5 yıllık değil yani. Son 5 yılda tamam biraz daha yani siyaseten de belli pozisyondaydık. Yani önceden normal yani milletvekili olarak yapabileceklerinizle siyasete bulmuş olduğunuz pozisyonu yapabilecekleriniz farklı. Yani onu da bildiği için belediye başkanlarımız yani CHP'li ilçe belediye başkanları da. Ya biz buca belediye başkanıyla beraber bırakın bakanlıklara gitmeyi, kaç tane genel müdüre gittik. Ne buca cezaevinin kaldırılması için. Buca'daki tren yolunun belediyeye verilmesi için. Orada tren yolunun alanı, kullanmayan bir tren yolu alanı var. Oraya belediye verip orayı yürüyüş yolu yapacaktı. Yaptım bilmiyorum gerçi. Biz verilmesini sağladık. Ha burada mesela gerçekten benim ya konu değişecek ama unutmamak için söylüyorum. Yani en çok inşallah yapmak istediğim işlerden biri. Çok büyük iş değil ama ilk etapta mecburiyetiz. Yani kentsel yenilemeyi, kent estetiğini düzeltmek için zaman ihtiyacımız olduğu için özellikle iç içe geçmiş çok hanelerimiz var. Oralarda neredeyse yeşil göremiyorsunuz, bulamıyorsunuz. Biz öyle yerlerde yeşil koridorlar oluşturacağız. Yani yeşil koridorlar oluşturup oraları yeşillendireceğiz.
Şimdi siz kentsel yerleme konuşmaya yapacağız. Başlarken de güzel İzmir'imiz, güzel İzmir diye bahsettiniz. Biz de hep İzmir'i güzel, işte denizi gören böyle kordondan şey yapıyoruz, görüyoruz. Gerçekten yani dışarıdan bir göz olarak soruyorum. Bu denli büyük bir problem midir kentleşme, yapılaşma ve ulaşım İzmir'de?
Ya en son imar barışı çıktığında imar barışına başvuru yapılan konut sayısı 680 bindi zannediyorum.
Toplam stoğun kaçı oluyor toplam?
O oranı vermeyeyim mümkünse. Yani biliyorum da vermeyeyim. Ha bunun içinde tabii sadece şey yok. Yani çarpık kentleşme olarak yok. Yani nüfusa baktığınızda oran aslında görürsünüz. Yani 1,5 milyon nüfusumuz var. Oradan bile baktığınızda görürsünüz. Yani. Evet.
Aşağı yukarı oradan çıkar.
Ya yani çıkar. Ya yani ben biliyorum. Yani bilmiyor değilim. Ama o oranı verip de biraz önce dediğim gibi bir takım şeyler çok tartışılıyor. Yani şey istemiyorum. Yani orada tabii tamamında o cümleyi kullanayım. Orada tamamında yani bazı yerlerde işte aslında düzenli yapı 99'a sonra yapmış. Ha, ferfoje çıkmış veya balkon çıkmış. Onlar da var. Ama sayı önemli bir sayı yani.
Ben bir şeye çok dikkat ediyorsunuz. Sabahtan beri konuşurken de daha önce konuşmalarınızı takip ettiğim için söylüyorum. Yani asla İzmir'in marka değerini aşağı çekmemek için özel bir gayret gösterdiğinizin farkındayım. Bu konuda da incelik gösteriyorsunuz. Hatta birçok şeyi söylerken yumuşatarak da söylüyorsunuz. Çok da doğru, çok da hani felsefe olarak da doğru. Yani insan yaşadığı yeri asla küçültmemeli. Üzerine bir şey koyabilecekseniz devam etmeli. Mesela bu yaptığınız tavır, bu yaptığınız özverinin ötesine bir de İzmir'in kendisiyle ilgili yaşadığı sorunlardan bahsederek söylüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi belki şu anda herhalde bulunduğumuz yerde deprem yaşanmıştı diye hatırlıyorum. Doğru mudur?
Daha doğrusu vurduğu yer burası.
İşte en büyük vurduğu yer burasıydı. Doğru. O zamanki acı tabloyu da hep gözümün önünde hiç gitmiyor. Ondan sonra yaşanan işte büyük depremlerle yaşandı. Son dönemde de İstanbul depremi çok konuşuyoruz ama birçok deprem uzmanı İzmir'i de gündeme getirerek İzmir aslında pas geçiliyor ama İzmir deprem anlamında en riskli yerlerden bir tanesi diye sıklıkla söyleniyor. Biz hep İstanbul depremini konuşuyoruz. Deprem konusu var. Onun ötesine ya ben İstanbul'da yaşıyorum. Başka yerde de ikamet ediyorum ama zaman zaman İstanbul'da da yaşıyorum. İstanbul'da ben belediyelerin gençlere yaptığı hizmetleri de bildiğim için söylüyorum. Yani nereden bakarsanız bakın her belediyenin sınırları içerisinde belki onlarca kütüphane var. Büyük kütüphaneler var. Gençler oraya gidiyor. Evet. Orada sınırsız çay içiyorlar, yemek yiyorlar, çorba içiyorlar. İnterneti bedava kullanabiliyorlar. İşte her ilçede en az 2-3 tane benim bildiğim olimpik yüzme havuzu var. Çocukların ve gençlerin oynayabileceği kültür merkezlerinden tutun da spor salonlarına var. Şimdi benim bildiğim, dünyada da Türkiye'de de örnek olduğu için, bulunduğunuz nüfusa göre pay alıyorsunuz. Doğru. Yani İstanbul'daki nüfusa göre payla İzmir'deki pay arasında değişen bir şey yok. Sanayi payını saymıyorum. Nüfusa göre pay. Ama benim gördüğüm kadarıyla İzmir'de mesela bu hizmetlerde farklılıklar var. Yani şimdi İstanbul'un genciyle İzmir'in gencinin istekleri arasında fark olduğunu düşünmüyorum. Buranın gençleri de top oynamak istiyordur, yüzmek istiyordur. İşte kütüphanede oturup dersin çalışmak istiyordur. Mesela bu konuları siz ısrarla girmiyorsunuz, farkındayım.
Yok, buna özellikle giriyorum.
Giriyor musunuz? Ha, şey için söylüyorum. Marka değerini aşağı çekmemek için söylüyorum.
Hayır, bu marka değeri değil. Yani şehrin şöyle. Hı-hı. Bu çok önemli bir şey. Yani benim de...
Niye? Neden?
Anlattığınızda çok heyecanım olan bir şey. Yani sizin gittiğiniz o kütüphaneler, büyük ihtimal İstanbul'da kütüphaneler.
Ve çok mutlu oluyorum ben gittiğimde. Çok,
aynı kanaatteyim.
O gençlerle beraber onların çalışıyor görmek, onları sokaktan alıp oraya... O masanın başına, oradaki kültürün içine koyabilmek müthiş bir başarılık. Bakın bunu şey için söylemiyorum. AK Parti yapıyor, CHP yapıyor, İYİ Parti yapıyor, MHP yapıyor sana söylemiyorum. Ama bu çok önemli bir şey. Gençlerin kütüphanede zaman
bu
geçirmesi.
Bu bir gözlem aslında. Orada sosyalleşme açısından da bir ortam
tabii.
var. Söylediğiniz Üsküdar ne mekan? Zeytinburnu mesela.
Ben Fatih'im.
Fatih. Efsane ya.
Evet. Yani şöyle şimdi... Genel Başkan Yardımcısı, 7 senedir Genel Başkan Yardımcısıyım. Bir yere gittiğimizde tabii belediye başkanlarımız yarın bende de olur doğal olarak. Yani yaptığı işleri göstermek istiyor haklı olarak. Ben de yani Erzurum'da da olsa, yani Fatih'te de olsa, Üsküdar'da da olsa onları bakarken yani yarın bir gün bize de belediye başkanlığı nasip olursa nasıl bunu uygularız diye hep öyle baktım. Yani gerçekten. Ve yani kütüphane yani İzmir'de benim en çok arzuladığım, yani şu projenin içinde aslında maliyet olarak belki en düşük maliyetli olacaklardan birisi ama yani beni en çok heyecanlandıran işlerden birisi.
Peki şu anda kaç kütüphane var?
Şu anda yok. Şu anda öyle
nasıl
o
İzmir'de?
Şekilde yok. Yani ya, gidip kitabınızı öğrenci... alırsınız ya eski o evet. Sistem var ya bizde de gidip kitap alıyorsunuz 15 gün sonra veriyorsunuz.
İstanbul'da veya diğer illerde
eski sistem.
Evet yani biz şu anda Menemen'de yapıyoruz. İki tane Menemen Belediyesi bizde. Normalde ilçe belediyesi yapması gereken
bir. Nasıl bir dakika hiç mi yok?
Hiç
bu,
yok.
Bu şekilde bir kütüphane.
Hiç yok. Evet hiç yok. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Hiç yok. Yani bana gençler kendileri söylediler. Yani biz sabah başlayıp tabii şöyle hiç yok. Yani üniversite içinde mutlaka
hayır,
kampüs içinde mutlaka ders çalışma
hayır,
için vardır.
Çok basit. İstanbul'daki yaptığı benzer gibi model yani. Diyebileceğimiz bir örnek yok mu izin?
Yok.
Allah.
Yok. Yani dolayısıyla burada aynı şekilde yani oradaki hafızamdaki neyse siz neyi hissediyorsanız ben de aynı şeyi hissediyorum. Hatta daha öte bir şey söyleyeyim. Yani bir pazar günü çocuklarımla orada oturup sabahta akşama cep telefonu dışarıya koyup onlar dersine çalışsın ben kitap okuyayım diye dertleniyorum. Bunu da biz Büyükşehir Belediyesi olarak üniversitenin etrafından başlayacağız. Bir tane, birer tane yapacağız. Sonra ilçe belediyeleri arkamızdan gelecek. Arkasına ilçe belediyeleri mutlaka yapacak ki bu sizin de gördüğünüz gibi büyük şehir olan çoğu yerde büyük şehirlerin işi değil. Ya daha doğrusu büyük şehirler bununla uğraşmıyor. İlçe belediyeleri.
İlçe belediyeler uğraşıyor. O yüzden diyorum. Evet.
Yapıyor. Ama ben burada dediğim gibi bunu yapacağız. Şu anda Menemen'de 3 ay 4 ay önce temelini atmıştık. Dün işte Menemen'e bir, yani mitingden önce bir uğramıştım. Orada gördüm. Dolayısıyla yani bitmek üzere. Yani burada onunla başladık. İnşallah biz Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda da
yapacağız. Seçimden önce açılabilecek mi? Seçimden önce yetişmez.
Seçimden önce yetişmez ama yani benim en büyük hayallerimden birisi.
Peki niye yapılmadı? Soruyu öyle sorayım.
Ya niye yapılmadı bilmiyorum açıkçası. Yani hiç gündemi de olmadı.
Niye?
Yani Büyükşehir Belediye Başkanı geçen dönem aday olduğunda da hiç böyle bir sözde, vaatte bulunmadı. İlçe belediyeleri de böyle gündemler olmadı. Hatta Menemen Belediye Başkanımız bana böyle bir düşüncesi olduğunu ifade ettiğinde ben nev mekana gönderdim. Git dedim orayı bak, oraya incele. Oradaki durumu benzerini yap. Ha şöyle işte bakın. Biraz önce dediğim hükümet ve belediye mevzusu var ya. Peki yani oradaki fayda orada. Yani biz bunun yarısını Menemen Belediyesi karşılıyor, yarısını Kültür Turizm Bakanlığı karşılıyor. Bunu yani Cumhuriyet Halk Partili bir belediye böyle bir projeyle gelse yapılmaz mı? Yapılabilir. Ama böyle bir dert yok. Böyle bir kaygı yok. Normalde Kültür Bakanlığı da bu konuda yani bütün çalışması siyasi parti ayrımı yapmadan olur. Bizim de olur. Bir yere ben böyle bir şey yapmak istedim. Biz Menemen öyle yapıyoruz. Bakın, yani sadece belediyeyle yapmıyoruz. Yarısını belediye karşılıyor. Yarısı Kültür Turizm Bakanlığı karşılıyor. Çoğu belediye de öyledir. Ama siz elinize dosyayı alıp ilgili yerlerle görüşüp şu Ankara'nın koridorlarında biraz zaman harcamazsanız gelmez. Biraz önce yani dediğim yani özellikle yani Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yapan ve başkanlık yapan ve yapmış ve yapmak isteyen yapacak arkadaşların ne yazık ki bahanesi haline gelmiş. Siz bununla alakalı bir hamle yapsanız bunu gerçekleştirirsiniz. Olimpik yüzme havuzu. Yani biz tabii alan da bulamadık. Genç Spor Bakanlığı'yla hem Karşıyaka'ya yapmak istedik. Şimdi bir 100 dönümlük arazi Karşıyaka Spor Kulübü'ne devretmiştik. Orada bir planımız var. Yine belediye eliyle olimpik yüzme havuzu ne yazık ki yok. Biz bunu inşallah yani her ilçede bir tane olacak şekilde uygun arazi de bulduğumuzda inşallah gerçekleştireceğiz.
Peki. Hamza Bey, birçok şehrin ortak sorunu aslında ulaşım. Ulaşım da üzerine koymadığınız müddetçe nüfus planlamasını ve göçle ilgili politikanızı da belli bir düzeyde kontrol altına tutmadığınız müddetçe sürekli güncellemeniz gereken bir şey. Özellikle büyük şehirlerde trafik sorunu olarak karşımıza çıkıyor. İzmir de bu anlamda halinden şikayetçi olan iller arasında başı çekiyor. Buradaki sorun İşte pik saatlerde trafik midir, yolların azlığı mıdır, bağlantı yolları mıdır, kavşaklar mıdır, yeni bir çevre yoluna mı ihtiyaç vardır? Bu alandaki projelerinizi biraz da aslında görseller üzerinde anlatarak ilerleyebiliriz.
Çok da güzel olur. Şimdi bizim yani inşallah ilk etapta yeni çevre yolumuz, yani ulaşımla alakalı ifade ettiğiniz gibi yani esasında yani İzmir'in 10 sene önce pik saatlerde ciddi anlamda trafiği vardı. Şimdi gün içinde de yani yaşayan saatler, yani gece 12 değil ama gün içi saat...
Bu saatlerde trafik yoktur dediğiniz saatlerde
yani
aslında.
Yani 1, 2, 10, ya gün içindeki 13, 14, 15 o saatlerde bile yani birçok yerde trafik olduğunu artık görüyoruz. Pik saatlerde zaten işlemez halde. 10 yıl önce yani İzmir'in bir yerinden bir yere yarım saatte giderim derdiniz. Ama 10 yıldır neredeyse hiç battı çıktı, köprülü kavşak, yeni yol yapılmamış olması bu trafiği ciddi anlamda arttırdı. Şimdi bu mesela hükümetle hiçbir alakası olan bir iş değil. Normalde ben de bugün verdiğim vaatlerde, yani şehir içi ulaşımla ilgili verdiğim vaatlerin tamamını Büyükşehir Belediyesi olarak biz inşallah hayata geçireceğiz. Bu yeni çevre yolu. Yani yeni çevre yolu artık büyük bir ihtiyaç haline geldi. Burası bizim Menemen. Burası da Buca. Menemen'le Buca arasını 20 dakikaya düşürecek olan bir yol. Menemen-Bornova arası 10 dakikaya düşecek bir yol. 9 tane yerden birinci çevre yoluyla bir geçişi var. İnşallah onunla zaten bağlantı sağlamış olacak. Burada tabii şu anda Yani şu sarılar mevcut yol neredeyse şehir içi yol haline gelmiş halde. Benim de yani evim şu civarlarda, hemen de şu otobanın yanında. Sabah kalktığımda saat 7'den itibaren artık araçların gitmez halde ve zorlandığını görüyorum. Şehir içi bir yol haline gelmiş vaziyette çevre yolu. Bunu inşallah kazandıracağız ve şu anda 120 bin bazı bölgelerde, bazı bölgede 140 bin ortalama araç geçişi var. Yeni yani sarı birinci çevre yolunda. Yeni çevre yolu bizim inşallah en önemli yani yapmak istediğimiz ve yapacağımız, bizzat takip edeceğimiz. Dediğim gibi yani bunları söylüyorum ama Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda bunu takip etmezsen, işini takip etmezsen ya, tamam belki 3 sene sonra olur ama yani 1 sene sonra ya 6 ay sonra ya bunu ancak bu işin lobisini yaparak yani mücadelesini yaparak sağlayabilirsiniz. Yani biz o mücadele yapacağız sonuna kadar.
Bu yine, biraz hani ağlamayana durumu mu var burada sayın?
Yok, hiç bence
yoksa
direkt
işini, ya işini tamamen takip etmeyle.
Proje yapmakla ilgili, yani, proje yapmadan
yönetmekle ilgili.
Devlet büyük projelerini planlar. Mesela ben hep diyorum İzmir-Ankara hızlı tren. Şu anda ihalesi yapıldı. Süreç devam ediyor. Bu büyük bir proje. Bunu siz takip etseniz de etmeseniz de bu olabilecek bir iş. Ha şu an ihale yapıldığı için yani firması belli, şeyi belli. Süreyi kısaltırsınız Büyükşehir Belediye Başkanı veya siyasetçi olarak, o ilin siyasetçisi olarak. Firmayla görüşürsünüz. Firmaya bazı sıkıntıları vardır, onları giderirsiniz. Bu şekilde yardımcı olursunuz. Ya siyasetçinin işi bu. Ya bu şu demek değil. Ya bazen öyle anlaşılıyor. Yani o devletten ihale aldı. O işte rantiyeci. Siz de siyasetçisiniz. Bununla yan yana görünmeyeyim. Yok kardeşim, ben memleketimin işi için onunla ya iş yaptıktan sonra, kendimden emin olduktan sonra ne var bunda yani? Adam almış ihaleyi. Kardeşim hızlandır. Şu an 2027 diyorsun bana. Ne yap 2027? Bunu 2025'e çekmen için ne yapacaksın?
İşte önündeki engel ne?
Önündeki engel ne? Ya bakanlıkta şu engel var. Tamam hemen gidelim. Veyahut da finansta şöyle bir sıkıntı var. Tamam hadi gidelim beraber. Finans bu, yurt dışı finansı. Gel gidelim beraber. Ne kadar kısabiliriz? Ne kadar yapabiliriz? Bunları çözelim. Veya işte bir yerden geçerken Orman Bakanlığı'nın bir izni gerekiyor. Tamam hemen telefonla çözer. Çözemezsek gideriz çözeriz. Ya bu iş gerçekten bu heyecanı yaşamanızdan, ya bu özveriyi göstermenizle olacak işler. İzmir, Ankara hızlı tren bitecek. Veya Çandar Limanı, devletin yine hükümetin önemli projelerden birisi. O da bitecek. Ama yani bazı işleri gerçekten takibiniz mutlaka gerekir. Bizim yine yani otopark sorunumuz var birçok yerde. Yani biz orada inşallah yeraltı otoparkları oluşturup bir yandan da otopark ücretlerine %50 indirime gidelim diyoruz. Tabii aslında yani şehir içi trafiği da, yani azaltacak en önemli şeyimiz Battı çıktı ve Köprülü kavşak. Şimdi ayrıntılara girmeden söylemem gerekirse 16 tane baktığımızda şehrin kritik noktasında Battı çıktı ve Köprülü kavşak yapmamız lazım. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda Kordon Güzelyalı tarafında 4 tane orada var yapmamız gereken yer. Yine Yeşillik Caddesi Battı çıktı yapabilirse önce Battı çıktı. Yapamazsak Köprülü kavşakla oraya geçmemiz lazım. Optimum kavşağımız var oraya geçtikten sonra. Optimum kavşağında Esbaş serbest bölgeyi girişini arka tarafına alarak arka taraftan çevre yoluna bir yol çalışması projesi bitmiş. Onu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bayraklı Altınyol'da bir battı çıktı. Yine Bayraklı yukarıda dağ yolu diye ifade edilen bir yol vardır. Nafiz Gürman Mahallesi ile 75. yıl mahallesini birbirine bağlar. Onu biraz daha genişletip ve oradan biraz ileriye doğru, Çiğli'ye doğru bir yol açıp altın yola bir alternatif doğurmamız lazım. Bunları yani kaç yıl içinde yapacaksın derlerse yani battı çıktıları yani 2 yıl içinde inşallah
tamamlamamız
lazım. Yani bunu şöyle söylüyorum. Yani şimdi Menemen'de biz 3-4 ayda bitirdik battı çıktıyı. Bir yaz tatilde bitirmemiz lazım. Bu yaza yetişir mi bilmiyorum. Tabii orada bu yaz çünkü Nisan'ın onlara doğru mazbatayı alsak oturdu, briefingdi, şuydu buydu. Ya yani bu yaz arada geçebilir. Aslında
ben siz böyle mazbata aldı. Sanki seçimi almış da mazbata falan.
İddialı olmak iyidir.
Yani.
İddialı olmak iyidir her zaman.
Yok canım, bir yandan da nasip olursa diyor.
Tabii yani nasip olursa. Yani
hayır, böyle de teknik ayrıntılara da girince sanki seçimi kazanmış.
Sayın daha devam
şimdi
edelim.
Şimdi şöyle yani ben mesela burada,
bir araya gitmem lazım.
Burada yine bir şey söyleyeyim. Yani biraz anayasayla ilgili olacak da. Yeni göreve gelenler, belediyeler yazın en fazla işini yaparlar. Şimdi bizim gibi devam edenler değil, nasip olursa yeni göreve gelecek olanlar için bir yaz boşa geçmiş oluyor.
Ona yani üzülüyorsun.
Daha önceden de, tabii ki daha önceden de bir iki defa hamle olmuştu. Yerel seçimleri Kasım ayına almak gerekir. Yerel seçim Kasım ayında yapmak gerekir. Kasım'da en azından gelen belediye başkanı kışı briefinglerle geçirsin. Bir yazı boşa geçirmemiş olsun.
Peki.
Biz şimdi bir yazı, ben mesela bu Batlı çıktılar, köprü kavşaklar, bu yazı boşa geçirmek istemiyorum. Ama geçirmek zorunda kalacağım belki. Ama 5 yıl içinde inşallah biz İzmir'de trafikte bir mesele kalmayacak.
Devam edeceğiz. Bir reklama gidelim. Aranın ardından İzmir'den yayınımız sürecek. Net Bakış'a devam ediyoruz. İzmir'deyiz. Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ konuğumuz. Nedim Şener ve Mete Yarar'la sorularımızı yöneltmeye sürdürüyoruz. Sayın Hamza Dağ, sosyal medyada bir videonuz viral oldu. Barlar Gül Sokak diye geçiyor Gülsokak, galiba. Evet. Oradaki gençlerle diyaloglarınız. O diyaloglar bizim izlediklerimizden mi ibaretti? Yoksa hani o programın başında bahsettiniz ya, nezaket, teveccüh ama size oy vermeyeceğim. Böyle çok hoşlaşmayacağınız bir tepkiyle karşılaştınız mı? İşte siz buraya niye geldiniz ki oy istemeye, zaten vermeyeceğiz gibi bir tablo var mıydı orada? Bir de oraya gitmeye nasıl karar verdiniz? Böyle birden mi aklınıza geldi?
Ya şöyle şimdi, ya bir kere... Biraz önce başlangıçta söylediğim şey gerçi çok istinai. Yani ben sahada şunu çok görüyorum. Yani birçok özellikle gençler de yani size ilk defa oy vereceğiz. Bu sefer size vereceğiz. Artık yani hizmet istiyoruz kardeşim. Biz diyen yani çok ciddi bir kitleyle karşılaşıyorum. Zaten bugüne kadar size oy verdim diyen Allah'a şükür o konuda çok net bir şekilde ben devam ediyorum. Problem yok diyor. Sorunlarından bahsediyor ama problemi oy vereceğim. Ama bu seçimde dediğim gibi ben aday olarak kaçıncı seçimim bu? Yani her gün sahaya gittiğimde en az onlarca bir hikayeyle karşılaşıyorum. Yani size bugüne kadar vermedim, ilk defa oy vereceğim ya da ilk oyum size. Dün yani geldiğim yerlerde ilk oyum size diyen birçok genç kardeşimle de karşılaşıyorum. Dolayısıyla Gül Sokağı'na da gelecek olursak, yani biz daha önce de tabii Gül Sokağı, dün de ben önünden geçtim. İşte yani o bölgelerde seçim çalışması yaptık. Gündüzdü ama dolaştığımız. Şeyde yani o gün biz Deniz Restorant'ta bir yemek yedik. Konak İlçe Belediye Başkan adayımız Ceyda Hanım'la beraber. Sonra dedik ya gel bir dolaşalım orayı.
Doğaçlama oldu ya.
Bir doğaçlama oldu. Ama yani gördüğümüz ilgi yani gerçekten beni o gün inanılmaz memnun etti. Yani sizin videoda gördüğünüz onun belki %10'u falandı. Yani her masada ilgi, çünkü insanlar artık yani 25 yıldır hep söz verilip yapılmamasından dolayı inanılmaz derecede yorulmuş vaziyette. Bir şeylerin bu şehirde yapılmasını arzuluyorlar. Onu da yapacak olan kişi olarak ya sizi görmesi hem sizi mutlu ediyor hem de sorumluluğunuzu artırıyor. Ya ben oradaki o heyecanı görünce ya o gece ya yorgun olduğum halde gözüme uyku girmedi. Çünkü baktım ki çok büyük sorumluluk var üzerimde.
Tabii o belki bir projeye başka bir proje eklemenize vesile oldu. Ya, tekrar gözden geçirmenize
yapmam gerekiyor.
Oldu.
Ya proje ekliyoruz. Artık bunları gerçekleştirmem gerekiyor. Çünkü insanlar sizden ya bu konuda ciddi bir beklenti içine girmiş vaziyette. Yani biz ya birkaç gün önce de yani cuma akşamı da yine Yani Ceyda Hanım'la beraber bu sefer Kordon'daki balıkçıları, bir yerde balık yiyip balıkçıları dolaştık. Yani bir paylaşım yapmadı bildiğim kadar arkadaşlar. Yani dolayısıyla bizim zaten yani burada, yani İzmir'de en büyük birlikte vakit geçirdiğimiz yerler, oturduğumuz, arkadaşlarla sohbet ettiğimiz yerler, yani ya işte Kordon'da vakit geçirmek, ya bunlardan hepimiz keyif alıyoruz. Ve yani inşallah da buradaki bu teveccüh, yani İzmir'de hizmet kervanının başlayacağı bir süreci bize getirecek.
Tam da bunu anlatırken bununla ilgili bir örnek vermek isterim. İzmir'de yaşayan bir arkadaşımız. Tabii şimdi demin aslında Nedim bahsetti biraz. Yani CHP'nin kalesi diye konuşulan bir yer. Dedi ki tamam dedi. Yani CHP'li birisi bunu söyledi bana. Tabii dedi yani CHP'nin kalesi güzel. Ama dedi hep biz surdayız dedi. Biz dedi kale komutanının ne yaptığını çok merak ediyoruz dedi. Yani bu kalenin içindeki insanlar ne yer ne içer. Bu kalenin içindeki insanların hayatı nasıl geçer hiç kimse bakmıyor dedi. Hep surda olmamızı istiyorlar dedi. Sizin söylediğiniz aynısını söyledi bana. Yani ilk defa dedi. Bu sefer kale komutanını beğenmediğimiz için değiştirmeyi düşünüyoruz dedi. İlk defa oy vermeyeceğim diyenlerden bir tanesi. Mesela size de böyle bu şekilde hani İzmir bizim kalemiz ve bu kaleyi düşürmeyeceğiz yaklaşımın tersine konuşulan sözler geliyor mu size?
Çok geliyor.
Ona bir ekleme yapayım. Mete'nin sorusu baki olmak üzere. Eski bir yani bir ilçenin de belediye başkanı Cumhuriyet evet. Halk Partisi. Ya oradaki başarısı veya uygulamaları büyük şehir seçimine nasıl yansır o anlamda da onu eklerseniz.
Evet. Ya şöyle şimdi dediğiniz gibi İzmir aslında hep özgürlüğün şehri diyoruz ya. İzmir ya herkes özgürlüğe düşkün. Yani her insan bir hayat görüşü varsa veya bir yaşantısı varsa o yaşantısına dokunulmasını arzulamıyor, istemiyor. Yani İzmir özgürlüğün ötesinde dayatmayı sevmiyor. Yani bunu çok net bir şekilde koymak lazım. Gerçekten belki de yani en batıda olması, denize yakın olması, yani dayatmayı hoşlanmıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'e sürekli dayatma yapıyor. Bu son seçimde değil. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi 2014'te adayların %90'ını değiştirdi. Bir 5 yıl geçti. İlçe adayları için söylüyorum. 5 yıl geçti. 5 yıl sonra 2019'da büyükşehir dahil ilçe adayları %90'ını bir daha değiştirdi. Bir 5 yıl geçti. Büyükşehir dahil ilçe adaylarının yine %90'ını değiştirdi. Yani madem ilçe belediye başkan adaylarıyla beraber büyükşehir belediye başkan adayları sürekli başarısız 10 yıldır sen kabul etmiş oluyorsun. Yani 10 yıldır zaten sürekli başarısız sen kabul etmiş oluyorsun ve değiştiriyorsun. Değiştirirken de bir kriterin yok. Yani şimdi anket falan diyorlar da ben yıllardır bu şehirde siyaset yapıyorum. İlçe belediye başkan adaylarının çoğunu aday açıklandığında isimlerini duydum. Halen şu an çoğunu bilmiyorum. Yani yoğunluktan biraz da koştururken de bakma şansım olmadı. İsimlerini hiç duymadım. Anket yapsanız anketten kesin çıkmaz. Ben yıllardır anket yapıyorum. Partinin Arge başkanıyım.
O da bir dayatmanın, bu dayatmanın sonucu zaten.
Şimdi devam ediyor.
Kimi koyalım işte aday
zihniyeti. Evet, yani çantada keklik nasıl olsa oy verilecek. Dolayısıyla 1 Nisan'dan sonra kongre sürecine girdiğimizde zaten herkes oy verecek bize. Biz ve adamlarımız başkan seçilecek. 1 Nisan sonra kongrede de bunlar benim yanımda olsun. Başka bir hesap değil. Ya sürekli olarak İzmir'e böyle bakmaya hakkınız yok sizin. Ben bir İzmirli olarak bıraktım siyaset parti mensubiyetimi, adaylığımı. Ben bir İzmirli olarak da rahatsız oluyorum açıkçası. Bana niye böyle bakıyorsun sen? Senin hakkın değil bu. Yani yıllardır buradaki sana karşı olan yani oy verme davranışını bu şekilde kullanmaya hakkın yok. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı adayı için de Karşıyaka'nın çarşısında gezdim, Bostanlı'yı da gezdim. Herkesin bana söylediği, Karşıyaka'ya ne yaptı ki Büyükşehir'e yapacak? Birinin söylediği bu. Karşıyaka'ya ne oldu ki, ne var ki Karşıyaka'da? Büyükşehir'e bunlar yapılır noktada olacak. İkincisi...
Seferihisar için de bunu duymuştuk.
Seferihisar için de... Seferihisar biraz da kenarda bir kent, ilçeydi. Yani nüfusu daha küçük, imkanları daha... 2019'da bildiğim için söylüyorum. Bir şans vermek istedi insanlar aslında 2019'da. Yani Seferihisar'da 10 sene yaptı, belki imkanları yoktu. Ama şimdi yani Karşıyaka için yani 330 bin civarı nüfusu vardır Karşıyaka'nın. 330 bin insanla soralım. Açıkçası yani ben bugün Karşıyaka Çarşı'yı iki defa gezdim. Bostanlı'yı gezdim, Mavişehir'i dolaştım. Yani insanların bana söylediği ana cümle işin doğrusu bu. İkincisi, yönetmek önemli bir beceridir. Şimdi siz bir lider olarak veya bir yönetici olarak üç şey yönetmeniz lazım. Finans yönetimi, insan yönetimi, ekip yönetimi, üç de zaman yönetimi. Bunu başardığınız zaman 50 kişinin üye olduğu derneği de yönetirsiniz. 4,5 milyon insanı olduğu büyük şehri de yönetirsiniz. 1 milyar nüfusun olduğu bir ülkeyi de yönetebilirsiniz. Ama bu üçü başaracaksınız. Bu üçünü başarmanız da sizin eskiden yaptığınız işlere göre bir değerlendirmesi söz konusu olur. Şimdi yani Karşıyaka'da neredeyse işçilerin maaşının taksitle ödendiği bir belediye. Bunu da söylüyor insanlar. Bunu da ifade ediyorlar. Yani dolayısıyla ya bizim bu anlamda değerlendirdiğimizde yani bu dayatmaya yani İzmir hak etmiyor. Birincisi. 9 tane aday adayı vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ben de hepsini tanıyorum. İçinde ilçe belediye başkan adayları da vardı. Eski belediye başkan adayları da vardı. Şimdi bir büyükşehir adayı gösterirken bazı kriterlerin içinden geçirmeniz lazım. İlçe belediye başkan adayları içinde eskisi yenisi birini büyükşehire koyacaksınız. En başarılı olan koyarsınız değil mi? Anketlerde. Bakarsınız en başarılı olan koyarsınız ki dersiniz tamam büyükşehirde böyle bir değişim yaptım. Bir kriteriniz olur. Ya da yani
öyle de vaat edilmedi mi zaten?
Bakarsınız yani, bakarsınız yani. Kriterlerde başarılar yakındır. Öyle bir durumda ne bileyim daha bu daha presentable yani yakındır. Bak ölçersiniz 5 üzerinden 3'tür, 3,5'tür başarı oranı. İkisi birinin 3,5'tür, biri 3,4'tür. Ya arada bir fark yok. Ona göre bakarsınız dersiniz ki ya daha eğitimli, daha presentable, daha birikimli, daha yönetimi daha kolay, daha lider özellikli. Buna göre belirlersiniz. Anket yaparsınız. Kime büyükşehir belediye başkan adayı görmek istiyorsunuz diye. Orada yani mevcut belediye başkanı bir çıkar zaten. Onu bir kenara koyarsınız. Gerisine bakarsınız. Ona göre belirleme yaparsınız. Bunların hiçbiri yapılmadan sadece kongrede ilk imzayı verene göre bir belirleme yapmazsınız. Açıkçası yani bütün bunlara baktığımızda ben İzmir için dertleniyorum.
Biraz isimleri yerine koyar mısınız? Kongrede derken, ilk sırada imza derken kim için kim imza attı? Ya, aday neye göre belirlendi?
Özgür Özel.
Genel başkan için.
Özgür Özel için mevcut Karşıyaka yani şu an Büyükşehir'e aday olarak gösterilen Karşıyaka Belediye Başkanı ilk imzayı atan, hatta bildiğim kadarıyla İzmir'deki delegeler içinde tek imzayı atan kişi.
Peki Tunç Soyer'in aday göstermemesinin ve diğer ilçe belediyelerinin tamamının değiştirmesinin sebebi de mi bu?
Büyükşehir için böyle. Yani ilçe belediye başkanlarında baktığım zaman yani çoğu delege değildi. Delege olanların içinde de şimdi ayrıntıya bakmadım açıkçası. Ama burada şöyle bir süreç oldu. 50 küsur delege var. 50 küsur delegenin son anda bir iki tanesi Özgür Özel'e doğru yöneldi. Hmm. Ama ilk andan itibaren delegelerin tamamı biz Kılıçdaroğlu için imza topluyoruz. Hmm. İmza veriyoruz dediler. Cemil Bey o imzayı vermedi. Sonrasında da yani Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı nasip olmuş oldu.
Hmm. Şimdi bu parametrelerinden bir tanesi seçimdeki şeyler. Siz hizmetler yönünden anlattınız. Partiniz de birçok yerde aynısını yapıyor ama bir parametresi de PKK'nın siyasi kolu DEM'le yapılan işbirliği. Buna kent uzlaşısı deseler de aslında Kandil'den yapılan teröristlerin yaptığı açıklamalar sonucunda işte Başak Demirtaş'ın adaylığının geri çekilip bir uzlaşma masasına oturtulmasıyla CHP'nin vücut bulmuş bir işbirliği. Şimdi bunu var mı yok mu tartışmalar arasında büyük bir kavga çıktı. İşte Afyon belediye başkan adayı Burcu Köksal'ın DEM partilileri ben belediyeye işte onlarla çalışmayacağım sözleri. Bu tabii siyasette büyük bir kırılmaya, büyük bir oynanan oyunun da açığa çıkmasına sebep oldu. Bu tartışma İzmir özelinde nasıl yaşanıyor? Zira Akın Birdal, PKK demin buradaki İzmir belediye başkan adayı, o da mevcut belediye başkan adayının kendisiyle görüşmediğini ya da fotoğraf çektirmediği gibi bir açıklama yaptı. O ilişki burada nasıl yaşanıyor ve o tartışmanın şeyi nedir? Sonuçları neler olur?
Ya son güne kadar yani adayların verildiği 20 Şubat tarihine kadar bir görüşme trafiği sürdüğünü biliyorum. Yani hatta yani Cuma günü 20 Şubat'tan önce Cuma günü bir DEM Parti adayını açıkladı, geri çekti. O hafta sonu bazı görüşmeler yapıldı. En son işte son aday açıklandığı gün yani herhangi bir işte uzlaşıya varamadık denildiğini, kamuoyuna böyle bir mesaj verildiğini ve demin de aday çıkarttığını görüyoruz. 28 ilçeye de aday çıkarttı İzmir'de. Yani bu bu anlamda baktığınız zaman işte kent uzlaşısı, biz tabanımızı bir şekilde şu partiye yönlendireceğiz, bu partiye yönlendireceğiz noktasına İzmir özelinde baktığımızda yani burada böyle bir durumun olmadığını görüyoruz. Zahire göre baktığımızda.
Önceki seçim veya anket çalışmalarınızda o kayış, destek veya benzeri bir şey görüyor musunuz?
Ya da bu ne kadar gerçekçi? Evet. İstanbul'da şimdi, da benzeri var çünkü.
Ya şöyle, yerel seçimin atmosferi farklıdır her zaman. Yani bunu öyle değerlendirmek lazım. Yani genel seçimdeki ortamla yerel seçimdeki ortam değişir. Yani burada ben 2014'te de, 2009'da da yani CHP'nin mesela kalesi diye bakar dışarıdaki herkes. Ama Cumhuriyet Halk Partisi genel seçimlerde İzmir'de %40'tan fazla oy alamaz. %40-41 alır genel seçimlerde. Ama Cumhuriyet Halk Partisi 2009'da %56 aldı. 2014'te %50 aldı Binali Bey ile aday olduğu dönemde. Geçen sefer %58 aldı yerel seçimde.
Sayın Zeybekçi'nin oldu.
Yani Zeybekçi'nin oldu. Ya bu şöyle, yani geçen sefer tam ittifak vardı. Yani iki aday vardı. İki aday arasında bir tercihte bulunması gerekti insanlar. Yani yerel seçimde zaten insanlar kendi partisi kazanamayacağını düşündüğü zaman kazanabileceği doğru yönelir. Bu bir yerel seçimde yani seçmenin kendi bakış açısındaki bir durumdur. Yani bu İzmir özelinde de yani her parti... CHP tip, yani şu anda görünen şey CHP ile tip. Bir tarafta AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı olarak. Geri kaldı her siyasi parti aday çıkarttı. Evet, oy alacaklar. Yani kendi genel seçimde aldıkları oya yakın veya oyun bir kısmı veya adayları çok iyi performans gösterse fazlası. Anlatabileceğiniz şeye bağlı yani. Burada o seçmene kendinizi anlatabileceğiniz bir noktaya bağlı. Ben şimdi sağdan gördüm. Yani biz bir yerel seçime gidiyoruz. Herkese bunu söylüyoruz. Bakın yerel seçime gidiyoruz. Biz İzmirliyiz ve bu İzmir'e hizmet etme derdindeyiz, heyecanındayız. Derdimiz bu. Bu şehri seviyoruz. Ya bunu ıskalamayalım. Bu şehrin kronik sorunlarını 5 yılda öteleme şansımız yok. Hani mevcut şu anda bildiğim kadar bağımsızlarla beraber 27 aday var. 27 adayın içinde... bu sorunları siz de yaşıyorsunuz. Hiç kimse sorun yok diyemiyor. Yani birkaç gün önce Alsancak bölgesine geldiğimde evet baktığın zaman belediyeden çok fazla beklentisi olan bir bölge olmayabilir. Bana bir vatandaşımız dedi ki yani Alsancak'ta benim ne ihtiyacım olabilir? Dedim otopark ihtiyacınız yok mu? Doğru dedi, en büyük ihtiyacımız o. Yani otoparkınız yok. Otoparkınıza gibi bir hamle yok. Evet bak belediyede bir ihtiyacınız var. Yani baktığınız zaman normal yaşantınızda sizi
trafik
çok
var.
Etkilemiyor gibi.
Alsancak'ta oturuyorsunuz yani, ama başka bir yere gitmiyor musunuz? Hep orada yaşamıyorsunuz.
Herhalde gitmiyor.
Trafik. Trafik
emekli vatandaşlar.
Siz nasıl yorumluyorsunuz bir siyasetçi olarak? Yani bunu, bu örnek mesela Kaliforniya'da olsa, yani işte apolitik dersiniz, işte çok sevmezler siyasetle ilgileri falan hani. Ama şimdi bunun İzmir'de, İzmir'in çok önemli bir ilçesinde yaşanıyor olması ve sizin ona bu sorunu hatırlatıyor olmanız garip değil mi? Hayır. Yani oradaki şey ne? Yani o kale mantığı mı? Nasıl olsa hani oyun gideceği yer belli zihniyeti mi? Nasıl yorumluyorsunuz onu? Ya
ben şöyle yorumluyorum. Yani eğer o kişi evi orada, iş yeri orada, hayatı bu şekilde devam ediyor ise aslında baktığınız zaman yani arka mahallelerdeki çok önemli sorunlar. Yani kronik hale gelmiş sorunlar belki direkt içinde yaşamıyor olabilir. Ama biraz düşündürdüğünüz zaman yani ufak bir soruyla, ufak bir şeyle evet ya bizim de çok ihtiyacımız var. Ve dolayısıyla burada yani sorunuzu gelecek olursa ilk baştaki soruya. Yani ben İzmir'de yerel seçimde bu bir yerel seçim ve bu şehrin hizmete ihtiyacı var. Artık yani biraz önce Mete Bey'in söylemiş olduğu çerçeve, o felsefe, o mantık, yani arkadaşınızın size söylediği o mantığın çok hakim geleceğini görüyorum. İnşallah da bizim de tek derdimiz de gerçekten hep beraber, hep birlikte İzmir'in bütün fragmanlarıyla, siyasi görüşleriyle birlikte bu şehre hizmet etmek.
özür dilerim. Sen söyle.
Sadece şunu, yani 2000 isimlerden ve partilerden bağımsız olarak soruyorum. Başka türlü anlaşılmasın. 2014 ve 2019 arefesine göre farklı bir tabloyla karşı karşıya izleyebilir misiniz? Çünkü o seçimlerde de aktif hem milletvekili adaylığınız önemli. Yani İzmir'i çok iyi biliyorsunuz. Her zerresini köşesine hakimsiniz. O atmosferden farklı bir atmosfer, bu sefer başka diyebileceğiniz bir paranteziniz var mı?
Var, her yer öyle. Yani bugün ben İzmir'in 3 tane fiziki olarak bölgesi var. Birisi İzmir metropol dışındaki taşra bölgesi. Yani bizim Bakırçay, Küçükmenderes, Yarımada dediğimiz bölge. İkincisi metropol içindeki yani denize uzak bölgedeki sosyoloji. Üçüncüsü denize yakın olan bölge. Dolayısıyla üç bölgeye de gittiğimde inanılmaz bir heyecan görüyorum. İnanılmaz bir teveccüh görüyoruz. Yani bu da şahsımızla ilgisi yok. Yani insanlar artık aç. Aç kardeşim. Neye aç? Hizmet aç. İnsanlar hizmet anlamında, bakın bu kelimeyi özetle söylüyorum. Hizmet anlamında bir takım değişiklikler olsun arzuluyor. Ya eyvallah, biz bu şehirde, ben de mutluyum. Bu şehirde ben de huzurluyum. Ama daha mutlu hale getirmemiz lazım. Daha huzurlu hale getirmemiz lazım. Kronik sorunlarımızı çözüp her şey ötesi kent estetiğini sağlamamız lazım. Şimdi biz 50 bin tane sosyal konut sözü verdik. Niye? Çünkü ben bu şehrin yani sadece belli bölgesinin yaşamış olduğu problemleri bilen değil, birçok daha sosyolojik olarak daha fazla olan kesimin problemi bilen değil, yaşayan birisi. Yani benim çocukluğum işte Simav'da geçti, Demirci'de doğdum, Kütüm, Sındırgı. Bizim bu ilçenin tamamının şehri İzmir'dir. Yönünü İzmir'e döner. Evlenen bakar köyünde ekmek yoksa İzmir'e gelir. Liseyi bitiren üniversiteye gidememişse der ki ben nerede ekmek bulurum? İzmir'e gelir. Bizim hayatımızın içinde her zaman İzmir vardır. Ben üniversite okumaya geldim 96'da. Ve 25 yıldır bu şehirde sosyal konut projesi üretilmiyor. Sayın Özfatura'dan bu yana. Peki ne oluyor? Ya insanlar çıkmış işte benim dediğim oralardan buraya gelmiş ve ilk yaptığı iş karı koca çalışıyor. Birikim yaptı. Ev sahibi olacak. Bunun derdi o. Önce ev sahibi oldu. Eğer sen sosyal konut projesi üretirsen insanlar oradan ev sahibi olmak istiyor. Üretmezsen birilerinin belirlemiş olduğu tarlayı arsa haline getirmiş olduğu yerden orada ev sahibi oluyor. Biri düzensiz yapı, biri düzenli yapı. Ben kendi hayatımda yaşıyorum. Benim babamın emsalleri buraya geldiğinde hepsinin ev koyuşta, ev kodörtte evleri var. Yani Sayın Öztürk'ün döneminde yapıldı. Ufak ufak ödediler, ev sahibi oldular. Benim emsallerim Naldöken'de ev sahibi oldu. Yani bu durum beni valla yani duygulandırıyor yani insanları bu yaşadıkları ya. Bu şehir yaşama hakkı yok. Ben 50 bin sosyal konut projesi derken ya bunu tepeden inen biri olarak söylemiyorum. Ben yaşayan biri olarak söylüyorum. Ya bu 50 bin sosyal konutta İzmir'de yaşayan 5 yıl İzmir'e yaşama mecburiyeti koyacağız yani. Çünkü dönüşümü de ancak böyle sağlayabiliriz. Yani oralar insanları taşıdığımızda, gönüllü olarak taşıdığımızda gelin bak düzenli 5'er kat içinde çocuk parkı var, alışveriş merkezi var, camisi var. Gölgesi var, yeşili var, peyzajı yapılmış. Gel burada yaşa. Ve sen ev sahibi ol. İlk önce ev sahibi olmayanlara bunu yapacağız. Yani insanlar imar barışını şimdi eleştiriyor. Yani elektriğini komşusuna alıyordu. Suyunu yukarıda bir depo kurup o depoda Pınarbaşı'ndan oraya su çekiyordu. Bunları hepsini içselleştirmiş, yaşamış birisiyiz. Ve bu da çözülmesi gereken ve yani işte bu yüzyılda İzmir, bu yüzyılda şurası, burası diyoruz. Bunları konuşacağım zaman mı? Sorunlar yokmuş gibi davranarak sorunu çözemiyorsunuz. Var kardeşim. Ve çözmek zorundayız. Evet, çok çok işimiz var. Yani bu kadar dertleniyorsun da kardeşim çözecek imkanların olacak mı? Allah'ın izniyle. Önce dertleneceğiz, sonra da çözeceğiz.
İkisini beraber karıştırarak tekrar soracağım. Çünkü İzmir siyaseti hizmet artı ideoloji üzerine kurulmuş durumda. Başka şeylerden biraz daha farklı. Yanlış düşünüyorsam da lütfen düzeltirsiniz. Şimdi İzmir'in marşı diye yazın. İlk önünüze gelen şey İzmir marşıdır.
Evet.
O hepimizin bildiği Türkiye'nin her tarafında İzmir'in dağlarında çiçekler açar diye başlayan sözleriyle hepimizin bildiği sözlerle başlar. İzmir Atatürkçü bir şehirdir. İzmir vatansever bir şehirdir. İzmir milliyetçi bir şehirdir. İzmir kültürel olarak çok zengin bir kültürden gelir. Demin çok güzel söylediniz. Dayatmalardan hoşlanmaz. Seçenekleri arasından en iyisini seçmeye çalışır. Geçmişte de birçok örnekleri vardı. Bunu siyasi ideolojik olarak da soracağım. Geçmişte aslında bugün CHP seçmeni tabanı olarak gördüğümüz yer aslında geçmişte işte bazen Anavatan Partisi, bazen Doğru Yol Partisi diye devamlı değişen bir seçmen kitlesine sahipti. Aslında merkez sağ diye nitelendireceğimiz bir seçmen kitlesine sahipti eskiden İzmir'in seçmen kitlesi. Bu ideolojik değişimde ve dönüşümde mesela AK Parti olarak siz de kendinizi doğru olarak anlatabildiğinizi düşünüyor musunuz? Yani demin saydığım değerler konusunda hani hizmetinizi anlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bunları yapacağım. Peki siz kendinizi gerçekten doğru anlatabildiğinizi düşünüyor musunuz? Çünkü size şöyle yaklaşıldığını duyuyorum. Mesela çok ilginç geliyor bana. Çok doğru adaysınız. Çok iyi bir İzmirlisiniz. İzmir için çalıştığınızı biliyoruz. Ama AK Partilisiniz. Mesela bu da size şey geliyor mu? Farklı geliyor mu?
Mete Bey, benim bu konuda da yani fikirlerim aslında çok açık. Ama yani seçim dönemi bitince birçok şeyi bu konuda konuşmak istiyorum. Hı hı. Sadece şunu söyleyeyim. Yani biz AK Parti olarak da biraz AK Parti kadroları olarak da İzmir'den bakmak gibi bir durumumuz var. Hı hı. İşin doğrusu bu kampanya döneminde çünkü yani Ege bölgesi tamamını bir değerlendirmek gerekiyor. Ege bölgesi, İzmir bu Ege bölgesinin hep bir abisi oldu.
Doğrudur.
Abilik vazifesini son yıllarda eşit kardeşlere doğru gidiyor. Hı hı. Ege bölgesinin abisi olmasının Denizli'ye de, Aydın'a da, Muğla'ya da faydası var. Uşak'a, Kütahya'ya, Balıkesir'e, Manisa'ya buraya da faydası var. Afyon'a kadar faydası var. Abisi olması ve ülke ekonomisi faydası var. Ama şu 20 senede şu anlamda yani bir öz eleştiri yapmamız gerekir. Biz İzmir'de yaşayanlar üzerinden biraz İzmir'e bakmak ve siyasi aktörler noktasında da İzmir'de yaşayanlar üzerinden bir siyasi aktör pozisyonunu değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bu konuda yani eğer böyle bir yol başlangıçta esasında da bu konuda bazı hamleler yapılmış partimizde. O zamanki siyasi aktörler çok gelmemişler. Yani Işılay Saygın rahmetli iyi bir aktördür İzmir'de.
Çok doğrudur.
Yani iyi taban siyasetini çok iyi yapan bir aktördür. Bizim de vefatına kadar hukuken ve hukukumuz çok iyi olan biriydi. Sayın Özfatura, yani merkez sağın iyi bir aktörüdür. Kurulduğu zaman parti ona da beraber yol yürüme konusunda teklifler yapıldı veya ben daha 22-23 yaşlarındaydım. Yapılmış. Ben hem Sayın Özfatura ile konuştuğumuzda hem de tabii yani karşılığı olmamış. Yani dolayısıyla bizim burada baktığımızda şimdi merkez sağ siyaseti diyorsunuz. Merkez sağ siyaseti dediğimizde de yani doğru yoldan da ANAP'tan da yani İzmir'de yaşayan bir siyasetçi profili çokça var. Yani onun için aslında yani inşallah biz bu süreci bir tamamlayalım. Büyükşehir Belediye Başkanlığı...
Siz de çok ders çıkartmışsınız gibi duruyor. Yani bu belediye başkanlığı sanki size çalışırken milletvekili çalışmasından çok daha fazla etkilemiş gibi düşündüm. Çok özdeşleştirmişsiniz. Demin fark etmediler ama hani bir şey söylerken gözyaşı döktünüz yani. Yani duygulanıyorsunuz. Şehirle çok özdeşleşmişsiniz.
Evet.
Yani ben sizi geçmişte de tanıdığım için söylüyorum. Başka bir yere almış götürmüş sizi İzmir. İzmir'in sevdalısı yapmış. Ben öyle anladım yani.
Ya öyleydim belki ama yani daha da beni tabii daha da içselleştirdi. Yani çünkü yani bu arka sokaklar diyorlar. Yani her aday olan şimdi ben mesela ona da çok İzmir açısından rencide edici buluyorum. Yani geçen dönemde Cumhuriyet Halk Partisi adayı şu an Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi İzmir adayı olduğunda ya bu şehrin arka sokakları da var. Yine rakiplerimden biri yani şu anda rakiplerimizden biri adaylığı açıklandığında bu şehrin arka sokakları var dedi. Yani ben arka sokaklarda yaşadım. Arka sokaklar var demiyorum. Yani ben Buca Yıldız Mahallesi'nde yaşadım. Buca Kozağaç'ta yaşadım. Ben Doğanlar'da, Mevlana'da, Naldöken'de, amcaoğlum, dayıoğlumla 3 gün, 5 gün derslerden ayrı kalan zamanda beraber kaldım. Gümüşbağ'da yaşadım. Bayraklı Gümüşbağ'da yaşadım. Yani ben buralarda yaşadım ya. Buraların sorunlarını çok iyi biliyorum ve gerçekten içimde acı. Yani mevzu sadece yani gerçekten depreme dayanıklı konutlar yapalım. Ama onun da ötesinde buna zaman gelinceye kadar o sokak ararda oynayan çocukların 12-13 yaşından sonra o çarpık kentleşmenin getirmiş olduğu olumsuzlukla kötü alışkanlıklar içine girme gibi bir durumu var. Bu daha önümüzde duran canlı bir problem. Ya ötekine hazırlık yapmamız lazım. Eyvallah ya yapacağız zaten. Yapmak zorundayız. Zaman alacak. Ya biraz önce rakamları verdim. Ama oraya gidinceye kadar bir kere insan şuna dertlenir. Ya bir tane boş bir alan olduğunda çocukları oraya bir halı saha yapayım. Ya bu çocuk enersin gitsin orada atsın. Buna dertlenir. Bu benim milletvekili olarak görevim değil. Bu belediyenin görevi. Ya bununla ilgili bir dert taşımazsanız, içinizde bir şey hissetmezseniz üretemezsiniz de zaten. Yani onun için yani çok ihtiyacımız var. İnşallah çok çalışacağız. Ya bizim en büyük şeyimiz, ben hep söylüyorum, her gittiğim yere söylüyorum. Bugünden itibaren de hep söyleyeceğim. Yani gece, gündüz çalışacağız. 4 tane evladımız var. Allah razı olsun. Hanım evlatlarla çok yakın ilgileniyor. Onları iyi yetiştiriyor. Biz onlara da yani fırsat buldukça vakit harcıyoruz. Ama yani 5. evladımız İzmir bizim. Yani İzmir'in ayağa kalkması için çok çalışacağız her şeyden.
Sürede daralıyor yavaş yavaş. Şimdi dediniz ki yerelle genel seçimin atmosferi çok farklıdır. Bir de tabii şöyle bir içselleştirme önemli diye düşünüyoruz. Vatandaşa dokunabilmek, onun ihtiyaçlarına karşılık verebilmek sadece seçim dönemlerinden, propaganda dönemlerinden ibaret olmamalı. Sürekli ona kendisine sahip çıkıldığını, onun sorunlarıyla ilgilenildiğini ve çözüm üretildiğini bilmesi ve hissetmesi gerekir. Bunun için de tabii seçim döneminde olduğu gibi esnaf ziyaretleri biraz rutindir orada ama merkezlerin oluşturulması ve bu merkezlerde o sosyalliğin sağlanması lazım. Kadınlara yönelik, gençlere yönelik, aile kurumuna yönelik bir takım projeleriniz var. Biraz onlardan bahsedelim isterseniz. Ki o dokunma dediğimiz durumu sürekli ayakta tutacak, güncel tutacak projelerin başında geliyor.
Yani şöyle, kütüphane biraz önce söyledik.
Gençlerle ilgili.
Gençlerle ilgili. Yine bu yani Bilişim Vadisi projemiz, Aslancak Bilişim Vadisi projemiz. Benim en çok hayal ettiğim işlerden birisi. Yani liman arkasında bizim tarihi fabrikalarımız var. Buraları restore edip Bilişim Vadisi oluşturmak ve burada Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile entegresini sağlamak. Yani yapmak istediklerimizden birisi, işin doğrusu bu. Yine yani kadın aile lansmanımızı yaptık. Bakın, önce büyük lansmanı yaptık. Sonra tarımla lansmanı yaptık Bergama'da. Sonra gençliklerle ilgili lansmanı yaptık. Sonra kadın aile lansmanı yaptık. Şimdi de Ödemiş'te tarım ikinci lansmanı yapacağız. Yani projelerimize konuşuyoruz. Yani yapmak istediklerimize konuşuyoruz. Heyecanımıza konuşuyoruz. Bu yani kadın 0-7 yaş arası çocuğu olan kadınlara ulaşım ücretsiz olması. Ama burada benim en çok önemsediğim işlerden birisi 0-3 yaş arası bebeklere mama, süt desteği. Bu Sayın Kocaoğlu zamanında başlamış bir süreçti. Bu dönem biraz aksadı bazı noktalarda. Ama ben bunu çok önemsiyorum. Çok da hoşlandığım, sevdiğim. Hem üreticiye destek verme işi hem de şehirde onda fakir zengin ayrımı da yok. Her çocuğun kapısına haftada 2 defa, 3 defa o süt ulaşıyor. Onu çok önemsiyoruz. İnşallah onu aynen bu anlamda gerçekleştireceğiz. Yani mutfak sanatları merkezi, gastronomi anlamında inşallah özellikle Konak Belediye Başkan adayımız zaten milletvekilliği döneminde çok uğraştı. Ceyda Hanım, Ceyda Bölünmez Çankırı. Yani o da ikimiz beraber...
Gaziantep'ten esinlenmiş olabilir misiniz?
Gaziantep'ten çok esinlendik. Dün de lansmanda söyledim.
İzmir çok ilginç bir yere geldi. Urla falan bu anlamda gastronomi merkezinin olmasına geldi yani.
Evet.
Çok iyi bir yerdesiniz.
Yani daha da iyi noktaya götüreceğiz bunu. İstihdam merkezi. Bunu önemsiyorum. Şu an önemsiyorum. Yani biz meslek edindirmek çok önemli insanları. Bu en büyük sıkıntılarımızdan birisi. Bu bir yandan milli eğitim çalışma yapıyor halk eğitim merkezleriyle ve biz de yani İzmir mesleği eğitim kurslarıyla birlikte inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Mesela bu konuda da yine yani bir geçmişim var. Pasajer Derneği vardı. Pasajer Derneği bir gün dedi ki bize eleman lazım. Bunları 6 aylık bir eğitimde eğitmemiz lazım. İş garantili. Nasıl yaparız? İşkur halk eğitim protokol yaparsak biz bunu sağlarız. Halk eğitim 6 ay boyunca kursiyerlere aylık ücret ödedi. 6 ayın sonunda o kursiyerlerin tamamı pastacı, ustası olarak çıktı ve hepsi pastanelerde iş güç sahibi oldu. Bu şekilde 3000 tane insan iş sahibi olmuş oldu. Yani meslek iş sahibi olmuş oldu. Bazen gidiyorum pastacıya uğradığımda ya oradan biri çıkıyor diyor ki ben sizin eğitiminizden, oradaki eğitimden geçmiştim ve bu eğitimi almıştım. Biz ya bu anlamda inşallah onu hayata geçireceğiz. Ya biraz önce söylediniz mesela seçim dönemi çalışmaları. Tabii ki yani şu anda başka mesaimiz yok. Mesaimiz sadece sahada dolaşmak, işte böyle yayınlarda kendimizi anlatmak, doğrudan iletişim sağlamak, dolaylı iletişim sağlamak. Yani milletvekili olduğunuzda da, belediye başkanı olduğunuzda da bir mesainiz oluşmaya başlıyor. Bir Ankara mesaisi veyahut da belediye başkanlığında belediye hizmet üretme mesaisi oluşmaya başlıyor. Bunları mutlaka onunla bir iştigal edeceksiniz, bir uğraşacaksınız. Ama şunu söyleyeyim, yani benim 12 yıllık milletvekilliğimde İzmir'in çoğu bilir ki sadece seçim dönemi değil. Benim hafta sonu mutlaka İzmir'de geçti ve sahada geçti. Özellikle ikinci bölgeydi bizim bölgemiz. İkinci bölgede daha çok, genel başkan yardımcısı olduktan sonra da birinci bölgede daha çok bir şekilde oldu. Ve bir milletvekili olarak en son... Belediye başkan adaylığı için yapılan araştırmalar, anketlerin çoğunda yani İzmir'de milletvekili tanırlık ki büyük şehirler çok yüksek değildir. %65-%70 civarında tanırlık oranım vardı. Yani bu 12 yıllık sürekli sahada olmanın getirmiş olduğu bir netice açıkçası. Ha, büyükşehir adayı olduğunuzda veya ilçe adayı olduğunuzda o tanıma direkt zaten insanlar çünkü gerçekleşiyor. Oldu. Yani insanlar ona bakıyor. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz İzmir'de tabii ki projelerimizi konuşacağız ama sadece proje değil işimiz, sadece iş yapmak değil. Israrla söylüyoruz yani. Biz şehre emin olmaya talibiz kardeşim. Şehre emini olabilirsek kendimizi o zaman başarılı atlederiz. O zaman evet gönüllere girdik, insanların muhabbetini aldık. O zaman kendimizi yani bu işte başarılı olduk deriz. Geçen bir yayında yine sordular çılgın projeniz nedir diye. Ya köprü yapacağız dedim. Yani çok istek var çünkü gerçekten Körfez geçişine çok istek var. 10 sene önce böyle değildi. Şu an çok istek var ama bu değil bizim çılgın projemiz. İnşallah insanların gönüllere girebilmektir.
Peki. Var mı sorusu olan? Ben
yok hayırlı olsun diyelim yani.
İzmir'de su ücretleri değil mi? Çok
evet,
yüksek.
Evet yüksek.
Yani genel olarak hayat pahalılığı var. Şimdi onu da es geçmeyelim. Sahada karşılaşıyorsunuzdur herhalde. Vatandaş bu konuda gerçekten dertli. Enflasyonist ortamdan ama bu su ücretleriyle ilgili ekstra burada pahalı olmasının sebebi ne?
Şimdi
tarife ücret.
Yani ben sahayı dolaştığımda birkaç karşılaştığım nokta var demiştim ya işte bir araçlarla ilgili mevzu. Bir de bu dönem yani farklı olarak herkeste şu cümle bazen ortaklaşan cümle olur. Şaşırırsınız yani. Karşıyaka'da aynı şey konuşulur. Bakarsınız Kiraz'da aynı şey konuşulur. Çeşme'de aynı şey konuşulur. Yani o ortaklaşılan konulardan biri hani vekilim eskiden ceyran parası su parasından fazla gelirdi hep. Yıllarca böyleydi. Şimdi su parası ceyran ve doğalgaz parası fazla geliyor. Gerçekten öyle bir denge vardır Türkiye'nin her yerinde. Ya su parası bir tık daha veya yarısı kadar düşük gelir. Şimdi tabii. Bizde İzmir'de su parası, ceyran parası geçmiş vaziyette. Ya onun için baktık bizde yani gerçekten öyle bir dengesizlik oluşmuş. Yani elektrik parası bir artış yok. Tamam enflasyon var ama elektrik parası artmadı. Su parasında sürekli bir artış olmuş ve faturalarda bu yansımış. Biz de yani söz verdik 1 Nisan'dan itibaren. Allah nasip eder göreve gelirsek. Beyin dediği gibi 10 Nisan'dan mazbatayı alırsak. 10 Nisan'a bayrama geliyor gerçi yani. O da evet. Bayramın ikinci günü olmaz.
İşin ilginç tarafı
benim, bayramdan sonra alırız.
Benim doğum günüm. Doğum günü de almış olacaksınız.
Ne zaman?
10 Nisan.
10 Nisan.
Doğum günü de almış
olacaksınız. Bu sene tutturdu. Bayramın birinci gününe denk getirdi.
Evet. Polis günü aynı zamanda.
Aynı zamanda.
Bayram gününe mazbata vermezler büyük ihtimalle. Artık bayramdan sonra bırakırız. Ne yapalım?
Sayın daha çok
onun için %50 indirime gidecek sözümüzü İzmirlilere paylaştık. Herkes de yani gittiğimiz yerlerde anlatıyoruz. Sizin vasıtanızla da İzmirli hemşehrilerimize bunu paylaşmış olalım.
Peki çok teşekkür ediyoruz. Bizi İzmir'de ağırladığınız için Sayın Dağ. Nedim Şener'e ve Mete Erar'a da bana eşlik ettiğiniz
ben de tekrar hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz.
Sağ olun.
Bir sonraki İzmir'e geldiğinizde belediye başkanı olarak inşallah
mazbatayı almış.
Peki. Efendim bu akşam Net Bakış'ı İzmir'den gerçekleştirdik. Konuğumuz Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Hamza Dağ'ydı. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.